İyi akşamlar sevgili dostlar. Yeni bir güneşin sofrasında birlikteyiz. Mayıs ayında hatırlarsanız Ezgi'nin günlüğünden sevgili Mahmut'la beraberdik. Bugün de çok kıymetli bir sanatçımızla, sevgili Seyhan Arman'la birlikteyiz. Ben şimdiden çok heyecanlıyım. Hoş geldiniz.
Merhaba, iyi akşamlar.
Nasılsınız?
İyiyim, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Sizi biraz tanıyalım mı?
Ay hiç de şey yapamam, öyle kendimi tanıtamam ama...
Zaten biraz tanıtın çünkü bana da soracak soru kalsın değil mi?
Tamam. Seyhan Arman ismim. 1980 Adana doğumluyum. Oyuncuyum. Öyle.
Tamam. O zaman bir şarkı dinleyelim, ondan sonra devam edelim.
Tamam, okey.
Aşk bitti, elimden sanki minik bir balık kayıp gitti. Aşk bitti, içimden sanki bir şeyler kopup gitti. Aşk hiç biter mi? Hiçbir şey olmamış gibi boşlukta kaybolup gider mi? Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Kalır adımızla bir sokak duvarında, bir ağaç kabuğunda, bir takvim kenarında kalır. Bir çiçekte, bir defter arasında, bir tırnak yarasında, bir dolmuş sırasında kalır. Bir odada, bir yastık oyasında, bir mum ışığında, bir yer yatağında. Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Biter mi? Aşk hiç biter mi? Kalır dilimizde yinelenen bir şarkıda, bir okul çıkışında, bir çocuk bakışında kalır. Bir kitapta, bir masal perisinde, bir hasta odasında, bir gece yarısında kalır. Bir durakta, yırtık bir afişte, buruk bir gülüşte, dalmış yürüyüşte. Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Biter mi? Aşk hiç biter mi? Kalır bir sokakta, bir genel telefonda, bir soru yanıtında, bir komşu suratında kalır. Bir pazarda, bir kahve kokusunda, bir tavşan niyetinde, bir çorap fiyatında kalır. Bir yosunda, bir deniz kıyısında, bir martı kanadında, bir vapur bacasında. Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi?
Evet, Ezgi'nin günlüğünün bu güzel parçasından sonra biz tekrar bir aradayız. Gerçekten sözleri de çok güzel, bestesi de öyle değil mi hocam? Sevgili Nadir Gültekin'in bestesi.
Ben böyle bir 16 yaşında falan radyoda çalışıyordum zamanında. Bir şeylik yapıyordum. O dönemlerde çaldığım ve severek de dinlediğim bir şarkıydı. Bu süredir böyle çok şeyim yok müzikle, hep çalışmaktan falan galiba, ama bildiğim ve sevdiğim bir şarkıdır.
Ben şimdi sizin oyunculuğa nasıl başladığınızı sorarak başlamak istiyorum sohbetimizi, ama öncesinde ben şu alışkanlığı bir türlü edinemedim. Bizim bir mesaj kutumuz var. Size mesaj yazmak isteyen, düşüncelerini, duygularını belirtmek isteyen, soru sormak isteyen arkadaşlarımız olabilir belki. Mesaj yazmak isteyen, soru sormak isteyen arkadaşlarımız için engelsizerisim.com/mesaj panosu adresinden ulaşabilirsiniz. Biz buradan ulaşan mesajları okuruz. Evet sevgili hocam, oyunculuğa çok erken başladınız sanırım değil mi?
Yani şöyle, ben önce bir hani herkesin hikayesi vardır ya, ilkokulda falan bilmem ne. Evet. Oraları geçişerek söylüyorum. İlk böyle bir 14 yaşında falan çok meraklıydım tiyatroya. Adana'da böyle Kardeş Oyuncular diye bir tiyatro vardı. Oraya gidip gelmeye başladım. İşte orada abilerimizin, ablalarımızın yanında takılıyordum. Sonra galiba babam izin vermedi. Bıraktım orayı. İlk defa da yine böyle radyoda çalışıyordum. 15 yaşındaydım. Ya da işte 15,5-16 yaşında. Şeyden hani profesyonel olarak sahneye gidip...
Hocam sesiniz kesildi de tekrar o cümleyi alabilir miyiz?
Tamam. Bir radyoda çalışıyordum o dönemde, işte 15-16 yaşımda. Oradan bir dinleyicim bana şey dedi, işte bizim bir tiyatromuz var. Bedensel Engelliler Tiyatrosu'ydu. Orada da işte Dinçer Şimer'in bir oyununu oynuyorlar, Ali Ayşe'yi seviyor diye. Ve bir sunucu rolü var. Ya kimse işte bunu oynayamadı, şu oldu bu oldu, oynar mısınız diye. Ben de zaten hevesliyim. Tamam oynarım dedim ve orada başladım. Besem ismi. İlk onlarla başladım. Bir süre devam
ettim. Besem mi? İsmi?
Evet.
Açılımı neydi, hatırlıyor musunuz?
Bedensel Engelliler Sanat Eğitim Merkezi. Anladım. Ama sonra adı falan değişti. En son hatırladığım isim Besem. O zaman da Besem miydi çok bilmiyorum. Yani Bedensel Engelliler.
Anladım.
Oyuncuların, işte yönetmenin ve ekibin içerisinde bedensel engellilerin çoğunlukta olduğu, yöneticilerin bedensel engelli olduğu bir şeydi. Tiyatroydu. Sonra onlar birkaç varyasyon yaptı. Yok Sakatlar Tiyatrosu falan dediler böyle isimlerine. Oralarda da bazı oyunlarda oynadım. Oradan da zaten çocuk tiyatrosuna geçtim. Adana Sanat Tiyatrosu'na ve öylelikle aslında o günden sonra, o Ali Ayşe'yi seviyor oyunundan sonra aktif olarak bugüne kadar tiyatroda, çeşitli tiyatrolarda çalıştım.
İlerleyen dakikalarda zaten bu konuya değinecektim de hazır konusu açılmışken değineyim. Şimdi sizin oynadığınız ekibin ya da kuruluşun hani ne amaçla, gerçekten sanatsal anlamda, yani sanatsal bir kaygıyla mı bu oyunu sergilediği, farklı amaçlarla mı sergilediği aslında biraz önemli. Çünkü maalesef engelliler üzerinden tiyatro ve müzik gibi sanat dallarını ismen kullanarak daha çok işte maddi gelir sağlayan dernekler de var ki şu anlamda da kötü bir şey. Mesela ilkokullara gidiyorlar, zarf dağıtıyorlar. Biz yani hani biz de bir kuruluşuz, Engelsiz Erişim Derneği'ne bağlı bu radyo. Biz dernek olarak tamamen böyle bir şeyin karşısındayız. Buradan hani konusu açılmışken dinleyicilerimizi bu konuda da uyarmak istedik. Çünkü bize bile böyle rastgele arayıp işte körler yararına tiyatro oyunu sergileniyor. İşte 50 lira bağış yapar mısınız gibi. Sanatı da bir taraftan kendi çerçevesinden koparıp engelliliği de dilencilik konumuna düşüren kötü bir noktada duruyor. Sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şeyler var mı?
O dönemde, benim başladığım dönemde de öyle ekipler vardı. Hatta bir tanesinde içinde bulundum, sonradan fark ettim. Daha doğrusu şöyle, yalan söylemiyorlardı. Gerçekten bedensel engelli insanların olduğu bir oluşumdu. Fakat bir süre sonra, onlardan bir tanesinden bahsediyorum, bu ilk başladığımdan değil, kullanıldığını düşündüm insanların. İşte atıyorum 200 kişilik salona 500 tane bilet de satıldığını gördüm. Zaten ondan sonra orada bir bağlarım koptu. Çünkü şeydi, nasıl olsa alıyorlar, gelmiyorlar. Hani insanlara kendini acındırıyor, alıyorlar. Ondan sonra gelmeyecekler nasılsa diye. Bir İzmir'de bir turnemizde öyle olmuştu. Bayağı da gelmişti insanlar falan böyle. O zaman böyle birazcık ayrı kaşıktı. Ama benim bu bahsettiğim tiyatroda, Besem'de, adı o zaman Besem'iydi, gerçekten bilmiyorum. Şeydi, yani gerçekten böyle ciddi ciddi oyun çalışılıyordu. İşte yönetmen vardı, 2-3 aylık provalar yapılıyordu. Bir ara bir Şafiliye'de bir oyun çıkardılar falan. Ciddi ciddi bedensel engelli insanlar hani kendini yani var edebilmek
için. Sanatsal şey, anlamda gelişebilmek için.
Evet, tabii ki para da kazanıyorlar. Kazanacaklar başka iş yapmadıkları için.
Kazansınlar, yok. Ona bir itirazımız yok.
Değildi. Ama öyle ekipler de vardı. Hala da vardır muhakkak. Ben maalesef de böyle denk geliyorum bazen.
Evet, o zaman devam edelim biz buradan. Yani daha sonrasında oyunculuk serüveninize devam edelim.
Tamam.
Dinliyorum ben sizi.
Ha, oyunculukla ilgili ne istiyorsun?
Yani şimdi en son bedensel engellilerle ilgili bir oyunda oynadınız. Ondan sonra İstanbul süreci mi oluyor?
Yani ben orada Adana'da bir işte o yaşımdan 20 yaşıma kadar çocuk tiyatrosu yapıyordum. Büyük oyunlarında oynuyordum. Farklı farklı ekiplerde. İşte aynı zamanda böyle şey yapmaya başladım. Önce palyaçoluk yapmaya başladım. O dönemde böyle sokakta palyaço görülemiyordu pek fazla. Ve ben hani onu sokağa taşımıştım Adana gibi bir yerde. Sonra tıpatıp şov yapmaya başladım. İşte böyle sanatçı taklitleri yaptım. Bülent Ersoy'du, Banu Alkan'dı. Onları sergilemeye başladım. Bu 20 yaşıma kadar falan devam etti. 20 yaşımdan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da da aynı şekilde yine çeşitli tiyatrolarda kendimi var ettim. Ve ilk kamera önü deneyimim İstanbul'da oldu. Bir diziydi galiba şey, İstanbul... Neydi, bir İstanbul bilmem ne diye bir
şimdi, İstanbul bölümüne geçmeden önce yine bir müzik arası verelim isterseniz.
Tamam, olur, okey.
Kuş dolabilir içeri. Sen neyi taşıyabilirsin canım, kırık bir dalın yükünü mü? Sen neyi taşıyabilirsin canım, kırık bir dalın. Pencereyi aç, soluğun çıksın dışarı. Pencereyi aç, soluğun çıksın dışarı. Sen büyütmedin mi canım, ciğerinde onu. Soluğun hayatı canım, yıkasın diye. Pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Duyulur elbet canım, duyulur ta ötelerde. Duyulur elbet canım, yürek tanır kendini. Yürek tanır kendini canım, yürek tanır kendini.
Evet, Adana'dan artık çıktık yavaş yavaş. Geldik İstanbul'a. Nasıl geldik hocam?
Yani ben çok bir anda karar verdim. Bu yine bir işte o Engelliler Tiyatrosu'ndan bir tanesinde oynuyordum. Ve Çanakkale'ye turneye gelmiştik. Oradan sonra, turneden sonra İstanbul'a geldim o ekiple. Burada bir 15 gün kaldık. Ben tabii İstanbul'a gelince hiç İstanbul hayalim yoktu. Ankara'yla bağım vardı, gidip geliyordum ama İstanbul'la bir bağlantım yoktu. Ve burada çok fazla tiyatro olduğunu gördüm. İşte o dönem böyle palyaçoydu, tıpatıp şov için peruklardı, palyaço ayakkabısıydı gibi, makyaj malzemesi gibi şeyleri burada aradım. Ve buldum. Hani çok böyle mutlu oldum. Hani burada her şeyi bulabiliyorum. O dönem çünkü Adana'da böyle şeyler yoktu. Hep kendimiz yapıyorduk. İşte pimpon topundan palyaço burnu yapıyorduk, onu ojeyle boyayıp. Böyle şeylerde rafyalar vardı, pastanelerde. Onlardan peruklar falan yaptığımız bir süreçti. Ve ben buraya düşünce böyle bir sevindirik olmuş gibi oldum. Dedim ki yani burası benim şehrim. Ben İstanbul'da olmalıyım diye düşündüm. Karar verdim. Hemen Adana'ya gittim. 15 gün içinde bütün işlerden ayrıldım. Dedim ki ben gidiyorum. Direkt çıktım İstanbul'a geldim. Ve işte burada yine o drag queen şovlar, tıpatıp şovlarla başlayıp oradan tiyatro camiasından insanlarla tanıştım. Kamera önüne geçtim.
Peki İstanbul'da neyle karşılaştınız? Yani şimdi insanlar o klasik söylemle taşı toprağı altındır derler. İşte göçerler oraya ama çok büyük zorluklarla karşılaşırlar. Gerçi Adana'da bayağı hani İstanbul kadar zorlukları olan bir şehir. O yüzden hani biraz daha şey... kolay adapte olmuş olabilirsiniz ama ne hissettiniz, neyle karşılaştınız mesela?
Yani şöyle, benim savunma mekanizmam şey çalışıyor. Biraz işte ortama uyum sağlayan bir yapım var. Zaten hani İstanbul'a gelip budatıyorum. O da şimdi buradan dönüp baktığımızda, diyelim ki çok kötü evlerde kaldıysak zamanında, buradan baktığımda o benim için kötü. İşte atıyorum giriş altında oturuyordum. Adana'da hiç öyle değil, geniş geniş evlerdir. Böyle burada küçük evler falan. Ama o dönem, o zamanın içinde baktığımızda bana kötü gelmiyordu. Çünkü ben şartları hemen kabul ediyorum. Şöyle beklentilerim olan birisi değilim. Adana'dan çıkacağım, İstanbul'a geleceğim. Hani star olacağım, burada Boğaz'da yalıda oturacağım diye bir beklentim olmadı.
Onun için sormadım ben zaten, evet anladım. Çok güzel anladım.
Hani öyle, bazen öyle olur ya, insanların beklentileri farklı olur. Benim öyle bir beklentim olmadığı için buradaki şeyler beni tatmin etti. Bir dönem gittim şarkıcılık yaptım. İşte ne bileyim, dediğim gibi o şovları falan burada yapmaya başladım. Sonra bir iki tiyatroyla çalışmaya başladım. Benim çok öyle bir zorluğum olmadı açıkçası İstanbul'la ilgili. İstanbul'u gerçekten çok sevdim. Özellikle ilk geldiğimde mesela her gün bir tiyatroya gidiyordum. İşte devlet tiyatrosunun oyunları olsun, şehir tiyatrosunun oyunları olsun. Benim için çok güzel başladı ve güzel geçti. Burada da bir iki arkadaşım vardı. Onların da desteği oldu tabii ki. O yüzden hiç böyle İstanbul'a gittim, zorluk çektim falan gibi bir cümlem yok.
Bireysel çalışma mı yapıyordunuz ilk başta, yoksa şey mi, grup halinde ekip çalışması da yaptınız mı?
Şöyle, ben Adana'dayken o tıpa tıpları falan önce bireysel başladım, sonra kendime bir ekip kurdum. Palyaço olarak da bir ekip kurmuştum. İşte böyle hayvan karakterleri falan eklemiştim. Şimdi bu günümüzden bakınca çok böyle özel bir şey gibi değil ama o zaman da çok özeldi. O kostümler falan tiyatrodan şey yapmıştım, götürmüştüm, götürüyordum. Çeşit çeşit karakterler oluyordum ve o zamanın çocukları için internet yok, bir şey yok. İşte orada bir tavşan, ne bileyim palyaço bilmem ne görmek çok ilginç geliyordu. Onlara özel de geliyordu. Onların hepsine tek başlayıp sonra ekipler oluşturdum. İstanbul'a geldiğimde de burada zaten bir ekibe dahil olarak o drag queen şovları yaptım. Şarkıcı olarak da böyle sanki yani çok önemli yerlerde çıkmadım. İşte hani ekmek parası için tabir doğruysa çıkıp öyle alelade yerlerde laf olsun diye. Çünkü şarkıcılık şeyini...
Estağfurullah, öyle de demeyelim de.
Yani sesim var ama hani hiç ben şarkıcı olayım diye düşünmedim. Onu iş olarak yaptım. Ekiplere dahil oldum tabii. O arada bir tiyatroyla başlamıştım. Oradan çok fazla çevrenim olmaya başladı ve öyle yürüdüm.
Buradan aslında yavaş yavaş tiyatro özelinde de konuşabiliriz. Mesela şuradan başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tiyatro ve müzik çalışmalarında genelde evet ekip çalışması gerektiriyor ama ekip çalışması gerçek anlamda çok büyük bir emek gerektiriyor. Çünkü birincisi herkesin zamanı, bakış açısı aynı olmuyor. Ego faktörü devreye giriyor. Yani ben de hani tiyatro oynamıştım ama müzisyenim, özellikle müzik gruplarında çok gözlemlemişimdir. Kendi gruplarımda da, kendi çaldığım gruplarda da, diğer gözlemlediğim gruplarda da. Tiyatroda bu biraz daha belirgin. Mesela bazı tiyatrocu arkadaşlarla konuştuğumuzda yani onu kaldırabilmek gerçekten zor işliyorlardı. O yüzden en fazla işte maksimum iki kişilik oyunlar çıkarıyorlardı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ekip çalışması mı daha çok tercih edilmeli? Gerçi evet, bunu şey de belirler. Eserin kendisi, karakteri de belirler de. Eserin karakterinden bağımsız olarak soruyorum.
Yani şöyle, oyunun kaç kişilik olduğunun pek bir önemi yok. Tiyatro kolektif bir çalışma bir kere. O söyleyen arkadaşların söylediklerine katılmıyorum. Ben şöyle söyleyeyim, şov yaparak para kazanıyorum. Hayatımı öyle idame ettirdiğim için her böyle kalabalık ekipli tiyatrolara giremiyordum. Çünkü onlar cumartesi oynamak isteyecekler. Ama ben de böyle müzik piyasası gibi eğlence sektörünün içerisinden para kazandığım için hani bir yerde çalışıyorum, ay ben cuma günü gelemiyorum, tiyatrom var diyemezsin. Öyle diyemediğim için ben mesela son dönem için bahsediyorum. Kendi oyunumu yapmak istedim. Tek kişilik oyun çıkardım. Ama ben sahnede tek başıma olmama rağmen, kendi tiyatromu kurmuş, kendi prodüksiyonumu yapıyor olmama rağmen en basitiyle asistanlara bağımlı çalışıyorum. Yani atıyorum ışıkçı o ışığı doğru vermezse, efekti doğru vermezse, ne bileyim dekorda konulan aksesuarlar atıyorum yanlış konulmuşsa bir şey olmuşsa bunların hepsi oyunu etkiliyor. Ben tek başıma oynuyor gibi görünüyorum ama bir ekibim var ve onlarla beraber çalışıyorum. Ve evet büyük zorluk yaşıyorum o ekiple ilgili. Mesela genç çocuklarla işte çalışmaya başladım falan. Onların daha başka bir heyecanları var, başka bir enerjileri var. Onlara uyum sağlamaya çalıştım mesela. Biraz zorlandım o konuda. Ama tiyatro, hani şovu tek başına yapabilirsin. Ben şimdi bak Mazar Kapı'da yapıyorum. Tek başıma da gidip çalıştığım yerler var. Ekiple çalıştığım yerler de var. Çok sıkılırsam ekiple çalışmaktan tek başıma gidip o işi yapabilirim. Ama tiyatro böyle değil yani. Tek başına bir şey hiç mümkün değil. Hiçbir şey olmasa dekorunu taşıyacak birine ihtiyacım var yani. O yüzden tiyatro kolektif bir iş ve ben o kolektif iş beni rahatsız etmiyor. Ekiple bir şey üretmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Tek başına hayır. Mesela şu an başka bir tiyatroda da çalışıyorum ben. Dada Salon'da çalışıyorum. Çok kalabalık bir ekibimiz var. Okan Bayülgen Tiyatrosu. Hı hı. Hem aynı zamanda işte kendi televizyon ekibi de orada olduğu için çok kalabalık bir ekibiz ve hiçbir problem yaşamıyoruz. Herkes işini düzgün yaptığında aslında bir problem olmaz gibi geliyor bana.
Tiyatro evet doğası gereği kolektif olmalı. Sanat zaten kolektif. Kolektivizmi gerektiren bir uğraş ama şeyde işte hani piyasalaştığı için biraz sıkıntı sanırım değil mi? Yani sonuçta artık tiyatro da endüstriye yerleşiyor ve bugün salon kirasından tut yani hani oyuncuların gerçekten başka bir yerden gelirleri yoksa ve belli bir tanınmışlığa üne sahip değillerse de bayağı bir zor uğraşı oluyor onlar için öyle değil mi?
Ya tabii ki genel itibariyle tiyatro yapmak kolay değil. İşte salon kirasından, oyuncu ücretlerinden, sigortasından falandan filandan baktığın zaman bir de çok büyük vergiler veriyoruz. Yani 50 liraya bir bilet sattığında 50 lira o para senin cebine girmiyor. Tiyatronun cebine girmiyor tabii ki gibi bir takım şeyler var. Ama bir yandan da mesela yıllardır herkes söyler tiyatrodan para kazanılmaz bilmem ne. Ben kendi adıma söyleyeyim ben tiyatrodan para kazandım. Hani dışarıdan oyun oynadığım, başka bir ekiple oynadığımda da ben kendi raicimi belirlediğim için hep istediğim rakamları aldım verdiler bana. Ya da ben şimdi kendi tiyatromu işte yapıyorum diyorum. Orada da mesela para kazanmak için yapmadım tabii ki ama beklentilerim büyüktü. Diyelim ki 50-60 liraya bilet satıyorsak hep yola şöyle çıkmıştım. Bu 50-60 lirayı verecek insanlar bir kere bir tiyatroya gitmek için neredeyse yarım gününü harcıyor. Evinden çıkıyor işte İstanbul büyük bir şehir yarım saat bir saatlik yollardan geliyor. Orada oturuyor bir kahve içiyor oyuna para veriyor. Çıktı belki taksiye biniyor bilmem ne yapıyor. Bir sürü para harcıyor ve emek harcıyor zaman anlamında. Bunun karşılığını vermeliyim diye düşünerek mesela 2 ayda çıkarabileceğim bir oyunu 3 ay, 4 ay, 5 ayda çalıştık. Ben kendim tatmin olana kadar o işi yaptım ve herkesle profesyonel olarak çalıştım. Yani bir arkadaşıma ya gel sen de şunu yapsana demedim. İşte yönetmense, asistansa herkesle profesyonel bir ilişki kurdum ve herkes de işini yaptı. Hatır gönül işi yapmadı. Benim beklentim büyük olduğu için oyun beni tatmin ettikten sonra piyasaya sürdüğümde de alıcısı oldu, seyircisi oldu. Ben o işten para da kazandım, itibar da kazandım. Salonlarımın da neredeyse %100'e yakınını dolu geçti. Hani çok nadir bir iki oyunda böyle yarı salona oynamışımdır falan. Üstelik kendi prodüksiyonumu ilk defa yapmama rağmen. O yüzden ben şuna inanıyorum. Bunu yapmadan önce de ona inanıyordum. Doğru bir iş yaparsan, hedef kitleni doğru tutturursan, gerçekten bir şey üretmişsen bu alıcısı olur yani. Ha, bazen şanssızlık tabii ki olabilir ama genel itibariyle iyi işlerin her zaman alıcısı olur diye düşünüyorum. Ve maalesef tiyatroda da işte ünlü olsun, ünlü görmeye gidelim diyen bir seyirci var. Ama gerçekten tiyatro seyircisi olan, iyi oyunları seçen ve onlara gitmeye özen gösteren de bir seyirci var. O yüzden ben ona da çok katılmayacağım ya. Yani belki şanslıyımdır bilemiyorum ama öyleyse bile benim şansım yaver gibi. Ben tiyatrodan para da kazandım. İtibar da gördüm.
Ya kazanıp kazanmamaktan ziyade zaten hani sanat yapmak yani sanatla uğraşmak çok ayrı bir motivasyon gerektirdiği için ben mesela tiyatroya da çok fazla giderdim. Çok severim. devlet tiyatrolarına da çok gitmişliğim vardır. Özel tiyatrolara da. Yani mesela o devlet tiyatrolarındaki sanatçıların da hani birazdan zaten o konuya da geliriz de hani çok fazla imkanları olmadığı falan duyumları almıştım. Ama işlerini o kadar severek yapıyorlar ve o kadar bütünleşiyorlar ki yani hani tamamen hayatını ona adadığını hissediyorsun sen orada.
Ya bir kere şöyle bir şey var. Gerçekten para için yapılacak bir iş değil. Yola tiyatro yaparken birden para kazanayım diye çıkarsan o yolda kalırsın. Bu işi gerçekten sevdiğin için yapmaya başlarsan sonrasında tabii ki ticari bir şey yapabilir. Sonuçta karnını doyuracaksın, kiranı vereceksin, çocuğuna bakacaksın. Bilmem ne gibi bir takım şeyler çıkıyor tabii ki ortaya. O zaman da baş atıyor. Yani seçim yapıyorsun orada da. Devlet tiyatrosu dediniz mesela. Devlet tiyatrosu oyuncuları sonuç olarak bir maaşla çalışıyor. Bugün gidip bir yerde devlet memuru olsanız, bir yerde işçi olarak çalışsanız da o bir maaş alacaksınız ve karşılığında bir şey yapacaksınız. O işi de çöpçü de olsanız, doktor da olsanız iyi yapan da var, kötü yapan da var. Tiyatrocular için de bu böyle. Ne güzel ki size işini iyi yapan insanlar, enerjileri güzel geçen insanlar denk gelmiş. Bazen laf olsun diye yapan, artık bıkmış ama para için yapan insanlar da var. Ama özel tiyatrolara baktığında, dışarıda tiyatro yapan insanlara baktığında devlet tiyatrosu oyuncuları maddi anlamda düşünürsek biraz daha şanslılar. Sonuçta mesela pandemi oldu şu anda. Birçok oyuncu tabir yerindeyse aç kaldı, parasız kaldı. Ama devlet ya da şehir tiyatroları, ödenekli tiyatrolarda çalışan insanlar maaşlarını almaya devam ettiler. Hani öteki taraftan baktığında da şöyle şeyler oluyor orada. Mesela dışarıda tiyatro yaptığında kendin seçebiliyorsun bir takım şeyleri. O yönetmenle çalışıp çalışmamak istemek sana bağlı.
Evet, tam onu soracaktım ben de müzik arasından sonra. Ne yapalım, devam edelim mi? Müzik arası verip mi devam edelim?
Müzik arası yapıyoruz, sorun değil.
Tamam.
Thank you.
çekişin gelir. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni?
Evet, ben bu merak ettiğim meşhur soruyu soruyorum. Biraz cevapladınız aslında biraz önce. Devlet tiyatrosu mu ya da şehir tiyatroları mı, özel tiyatro mu? Yani ikisinin de bir handikapı var kendi içerisinde. Sonuçta hani devlet tiyatrolarında memur var. Yani bir şekilde hani sanat da özgür ya. Özgür olmalı yani. Gerçekten üretebilirler mi hani bu şekilde? Ama özel tiyatrolarda da zaten her şeyi kendi başına omuzlamak zorunda. Orada da aslında çok özgür değil. Çünkü ya aç kalma özgürlüğü var ya da belli bir kalıp içerisinde bir şeyler üretip onu pazarlayabilme özgürlüğü. Yani siz yani ne diyorsunuz bu konuda?
Bu noktaları değil belki. Yani birinde aç kalıyorsun mutlaka, birinde hiçbir şey üretemiyorsun değil ama verimleri var. Devlet tiyatrosunda işte bir kere asıl kadroda olmak önemli, eski olmak önemli, orada bir statü edinmiş olmak önemli gibi bir takım şeyler var. Hani rüştünü ispat etmiş bir oyuncuysa oyun asmak deriz biz, böyle oyun asarlar. İşte şu oyun oynayacak, şu yönetecek, şunları oynayacak. Karakterler bunlar diye asılabilir. Senin adını oraya asmazlar sana sormadan. Hani yönetmen ya da proje tasarlayan kişi gelir der ki işte Seyhan, biz işte atıyorum Cesaret Ana'yı yapacağız. Sen bu rolü oynar mısın? Şöyle mi yapsak? Böyle bu konuşulur önce asılmadan. Ama eğer rüştünü ispat etmiş bir oyuncu değilsen ya da işte yeniysen ya da kadrolu değilsen adın oraya asılır, sen de gider memur gibi çalışırsın. Şimdi tabii bu dışarıdan bakınca böyle, ben hiç öyle bir kadrolu bir yerde çalışmadığım için o şekilde o nasıl bir zorluk onu bilmiyorum. Sonuçta bir dönem haftada 7 oyun falan oynuyorlardı şehir tiyatrolarında. İstemediğim bir oyunda bana çok zor geliyor mesela. İstemediğim bir oyunda istemediğim bir karakter ya da kendimi başarılı bulamadığım bir karakterde haftada gidip 7 oyun oynamak birazcık zor tabii ki. Bunun kendine göre zorluğu var. Onun dışında dışarıda tiyatro yapacağım dediğin zaman da bütün tiyatrolar sana kucağını açmıyor. Orada da bir rüştünü ispat etmek gerekiyor. Hiç yoktan konservatuar arkadaşın olacak, bir tanışıklığın olacak ya da iyi bir oyuncu olacaksın. Seni tanıyacaklar, bilecekler falan gibi bir takım şeyler var. Kendi işini yapmaya kalktığında işte onun prodüksiyonu vardı. İnsanları bulmak vardı, orayı çevirmek var, o da öyle bir zorluğa. Yani her halükarda kendi içerisinde bir zorluğu var tabii ki. Görece bazıları daha şanslı. Bugün hani görüyorsun sezonda 2-3 oyunda bile oynayan oyuncular varken bir yandan bakıyorsun esamesi okunmayan oyuncular var. Mezun olmuş, hiç daha oyun oynamamış insanlar var. Ya da figürasyondan öteye gidememiş insanlar var. Bu tamamen şudur ya da budur diyemezsin. Hepsinin kendine göre zorluğu var. Biz de insanız işte, burada seçimlerimizi yapıyoruz. Özel tiyatro mu yapmak istiyorsun, onu mu yapmak istiyorsun, bunu mu yapmak istiyorsun? Ama hepsinden öte şöyle bir şeyi de var, kolaylığı da var bu işin. Bir seyircin varsa istediğin yerde tiyatro yapabilirsin. bir kahvehaneye de gidip bir kişiyi bulup ona bir hikaye anlatırsın. Bu bir tiyatro. Devlet tiyatrosunun büyük prodüksiyonunda da oynarsın. Zorlu Center'da da oynarsın. Tiyatro. Yani tiyatro yapmak istedikten sonra her türlü yaparsın. Prodüksiyon olarak da benim mesela kendi oyunumdan bahsedeyim. Kendi oyunumda tabii ki ben şeye para harcadım. Ben de mesela önemli yönetmenlerle de çalıştım. İşte asistan olarak da çalıştım. Para vaat edildi, verilmedi, verilemedi. Bir takım şeyler de oldu. Ben mesela benimle çalışan herkesin parasını ödedim.
Kendi prodüksiyonunuzu ne zaman oluşturdunuz?
Nasıl?
Kendi prodüksiyonunuzu ne zaman oluşturdunuz?
Çüründen Kabare'yi yaptığımda işte 3 sezon önce o devam eden bir işimiz. Bu sezon oynamadım ama.
Onu soracağım birazdan özellikle. Ayrı bir yer ayırmak istiyorum ona çünkü.
Çüründen Kabare'ye kendi prodüksiyonumu yaptım ama bir bütçe ayırmıştım. Ben sonuç olarak işte şov yaptığım için oradan para kazanıyorum ve belki onun özgürlüğünü kullandım. Ama mesela oyunda dekor olarak biz şey kullanıyoruz. Bu karton kutu kullanıyoruz. Hani baktığın zaman çok pahalı olan bir iş değil. Fakat o karton kutuları tasarlaması için bir tasarımcıyla çalıştık. Ona özel çizimler yapıp bilmem ne oldu. Hepsinden ötesi hayat o kadar pahalı ki olmayınca olmuyor tabii. Yani bana mesela şimdi şey geliyor. Ay işte 50 tane 60 tane karton kutuyla yapıyoruz bu işi gibi geliyor. Aksesuarları yok sayarak söylüyorum. Ama o karton kutuların en küçüğü bile 7 lira artık geldi.
Aynen.
İşte 50-60 tane kutu kullanıyorsun, onu taşıyorsun, onların üstüne çizim geliyor, asistanlar çalışıyor falan. Tabii ki bir prodüksiyon var. Fakat şunu da yapabilirdim. Ben tek başıma çıkıp bir tane sandalyeye oturup orada da oynayabilirdim. Bu tercihle ilgili param olmasa da öyle de bir şey de yapabilirdim. Yani o yüzden her işin, her prodüksiyonun, her ekibin kendine göre zorluğu ve kolaylığı var. Ha devlet tiyatrosunda oynarsın ya da şehir tiyatrosunda kadrolu dışarıda gidip özel işini de yapabilirsin. Bu tamamen insanların seçimlerine, kendi konfor alanlarını ne kadar terk edip terk etmeyeceğine veya neyin kendine iyi geleceğine bağlı olarak değişebilir yani.
Anlıyorum. O zaman bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra size şeyi sormak isteyeceğim. Yani trans bir birey olarak hani sanat hayatında nelerle karşılaştınız? Onun üzerine biraz konuşmak istiyorum.
Tamamdır, okey.
Yaklaşıyor fırtına, bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Geçmiş tükendi, ne yarınlar. Hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Yaklaşıyor fırtına, bak yine yükseliyor dalgalar. yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar. Hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar.
Evet hocam, trans bir birey olarak nelerle karşılaştınız bu süreçte?
Yani oyunculuk boyunca süreçlerinden mi bahsediyorsunuz?
Evet.
Yani şöyle, tiyatroda çok büyük zorluklarla karşılaşmadım açıkçası. Çünkü dediğim için tiyatro kolektif bir iş ve zaten sokaktan geçerken seni çağırmıyorlar. Mutlaka tanışıyorsun, oyunculuğun görülmüş oluyor, nasıl bir insan olduğun biliniyor falan. Hani çok nadir projede, ya burada böyle bir şey var diyor da ekiple tanışıyorsun ama genelde birbirini tanımıyorsun. Sinemada ya da işte dizide özellikle kamera önünde iş yaptığında öyle olmuyor. Bazen telefon geliyor, menajerin ya da kendin konuşmuş oluyorsun. Şöyle bir iş var, tamam bütçesi bu kadar bilmem ne, gidiyorsun. Hiç tanımadığın insanlarla sette merhaba diyorsun, işte orada annesinin, bacısını, sevgilisini, bilmem neyini oynuyorsun. Doğal olarak şimdi 20 yıl öncesinden geldiği için benim bu sürecim. O zaman insanlar biraz daha bilinçsizdi bir takım konularda. İşte oyuncu saymayanlar oluyordu, oyuncu olma ihtimali düşünmeyenler. Ne bileyim işte ben orada işimi iyi yapmak şu köşede dursun. Normal şekilde işimi yaptığımda bile böyle bir hayret ediyorlardı. Aa falan oluyorlardı. Çünkü senden bir oyuncu olarak öyle bir şey beklemiyorlar yani. Hani nasıl söyleyeyim işte, bedensel engelli birisi bir basket attığında böyle bir hayrete düşüyorlar ya, atıyorum.
Evet.
Ya bir şey, şimdi uyduruyorum basketi ya da her şeyi
yok diyelim. Anlıyorum. Hani, çok iyi anlıyorum. Ben de oraya gelecek zaten.
Evet, biraz öyle benzeşiyor. Yani seni bir engelli ya da işte anormal, bunları hep tırnak içinde söylüyorum, saydıkları için standart bir şey yapsan bile bunu böyle bir hayretlerle karşılıyorlar. Ya da böyle belirli tacizler oluyor. İşte seni kendince, kendi yaşadığı duyguları neyse aşağılamak üzerinden falan. Ama
aslında o tacizlerde biraz ego tatmini olayı var değil mi hocam? Yani ya kendi egosunu biraz...
Bir kişiden bahsetmediğimiz için bir sürü şey oluyor. Belirli şekilde fobi geliştirmiş oluyor. Hani trans bireylere fobi geliştirmeyi bırak, atıyorum kör bir insandan korkanlar bile
aynen
var. Hani neden korkuyorsun onun? Onun kör olması kendiyle ilgili bir şey. Görme şeyi yok ve orada bir zorluk yaşıyor sadece hani senden farklı olarak. Senin ondan korkmanın ne gerektiriyor? Bunu anlayamıyorum mesela.
İşte burada da bazen egosal bir şey olabiliyor mesela. Yapılan bir şeyin kabul edilmemesi ya da işte mutlaka her başarının arkasına bir ama eklenmesi. Kör ama bunu yapabiliyor. Trans ama oyuncu olmuş gibi.
İşte burada, çünkü orada şöyle aynen, insanlar kendilerini hep merkeze koyuyorlar.
Kesinlikle.
En iyi olan o. En merkezde olan o. En iyi oyuncu olabilir. En iyi anne olabilir. En iyi öğretmen odur. Bir de başaramadıkları var. Aslında bazen bazı şeylerle karşılaşıyor insanlar. Aslında en iyi olmadığını anlıyor. Zaten kimse en iyi olmak zorunda değil de hani o onu istediği için atıyorum. En iyi olamadığını anladığında bu sefer ne yapıyor? Kendine göre daha kötü gördü, daha aşağıda gördüğüne çelme takarak, onu aşağılayarak kendini iyi hissediyor. böyle şeyler de var işin içerisinde. Ama genel olarak ötekinin mevzuunda tanışmamakla ilgili bence bu durum. Yani hayatında daha önce bir trans bireyle karşılaşmamış birisi oradan buradan duyduğu bir prototiple şey yapıyor, hareket ediyor ve işte translar atıyorum uyuşturucu içiyor, işte hırsızlar tamamen uyduruyorum şu anda, yok işte ayarsızlar şöyle böyle diye sana bir ön yargıyla yaklaşıyor. Sonra tanıştığımda, bütün translar melektir diye söylemiyorum ama hani birkaç kişiyle tanıştığımda ya da bağ kurduğumda bakıyor ki aa o da aynı benim gibi üzülüyor, benim gibi ağlıyor, benim gibi yemek yiyor, benim gibi tepki veriyor, aslında normalmiş diye düşünüp normalleştirebilir. Benim mesela, ben hani uzun sürede 15 yaşında çocuktum bedensel engellilerle çalışmaya başladığımda. Artık benim için mesela negatif bir şey yaparken bile, diyelim ki karşımda işte kolu olmayan birisi var. Ben onu mesela kendi içimde şöyle düşünmüyorum. Kızacağım ona diyelim. Bir şey yaptı, bir hata yaptı. Ay bunun da kolu yok, yazık, dur ben buna bağırmayayım. Pozitif ayrımcılık da yapmıyorum.
Oh, süper.
Yani karşılaştığımda da. Çünkü bir şeyse ben Ahmet'e nasıl davranacaksam, işte kolu olmayan Ahmet'e de öyle davranabilirim. Ya da kör olana, ya da işte
eşcinsel evlen. Tam olması gereken şey o yani aslında zaten.
Kesinlikle ayrımcı davrandığında olmuyor. Ben burada bir tiyatroman ve bir tiyatroda çalışıyordum. Orada bizim Fikriyeli Tise diye bir oyunumuz vardı. Hı hı. Bir gün oyunu işte ekip körleri oynamak istedi. Tek kişilik bir oyun. Ondan sonra biz nasıl olacak falan prova yaptık. Bütün oyunu normal oynadık. Bazı yerlerinde sadece dış ses kullanmak durumunda.
Sesli betimleme.
Evet, yani şey köşkün kapısına gidiyor. Gittiğini göremeyeceklerini için. Aynen. İşte Fikriye'nin köşkün kapısına gider.
Sesli betimleme yaptınız.
Araya, evet öyle bir şeyler yaptık. Sonra ben de kapıda duruyorum. Ekip olarak işte insanlar geldiler. Ben de alışmışız yani biletinizi görebilir miyim? İyi seyirler diyorum falan. Ben böyle iyi seyirler, iyi seyirler derken böyle bir aydım kendi kendime. Hata yapıyorum gibi geldi. Ama ben böyle
aslında hiç de hata değil.
Evet, olmadığı şey hem patronumuz var. O da oyuncu. Ona dedim ki ay ben böyle iyi seyirler diyorum dedim. Tabii öyle diyeceksiniz zaten dedi. Neyse oyun oynadı bitti. Ve ben oyunda ayrıca asistan olarak çalışıyordum. Oyuncumuz da 3 farklı karakteri oynuyor. Hı-hı. Atatürk'ün karısını oynuyor Latife Hanım'ı. Sevgilisi Fikriye Hanım'ı oynuyor. Bir de annesi Zübeyde Hanım'ı beraber oynuyor. Oyun bitti. Seyircilerle işte söyleşi yapılıyor. Ama oyunu normal oynadık. Atıyorum bizim arkada bir köşk kapısı var. O kapıyı tutan bir oyuncumuz var. Oyunun en başında arkasına giriyor. Oyunun belirli bir yerinde o kapı açılacağı zaman açıyor, itekliyor, geri geliyor. Arka tarafta öyle bir kulisimiz yoktu. Hani şey düşünmedik. Ay nasıl olsa bunlar kör. Hani bu şeyi de açmayalım. Ya da bu oyuncu o arada gelsin falan yapmadık. Normalde nasıl oynuyorsak aynısını oynadık. Bir tek o sesli şey oldu. Oyun bitti. Soru cevap kısmı geldi. Bir tane seyirci şey dedi oyuncumuza. İlluba Saatçı'ya. Siz dedi Fikriye Hanım da dedi. Ayağınızı dedi, böyle sürüyerek gidiyorsunuz. Latife Hanım'da da böyle böyle yapıyorsunuz. Onu bilerek mi yapıyorsunuz diye sordu. Oyuncumuz da evet bilerek yapıyorum. O karakterin bedenini öyle düşünün falan gibi. Bir cevap verdi ve ben böyle utandım bu durumdan. Dedim ki ben oyun provalarında vardım. Bu oyunun asistanıyım. Ve o karakterde ayağının sürmesini anlamadım. Ayağını sürmek de değil de şey değil böyle göz göre göre yani böyle büyük bir sürmekten bahsetmiyorum.
Anladım.
Oyuncu yürürken o ayağını birazcık daha yere hani bastırarak yürüyor. O kadar bir fark. Hani görmem çok zaten mümkün olan bir şey değil. Sonra dedim ki aa demek ki bak hani ne kadar algısı açık. Görme yok. Ama demek ki duyarak onu daha büyük geliştirmiş başka bir yere falan. Böyle bir ilginç şey olmuş. Yani genel itibariyle ben öteki olma kavramını hani ben yani şundan bağlayacağım aslında. Ankara'da bir dönem işte görme engelliler için kitap okumuştum. Altı Nokta Körler Derneği vardı galiba. Hani, o derneği
evet.
Vardı
değil mi? Hala var.
Bitmiyor. İşte bedensel engellilerle de çalıştım falan. Hani baktığın zaman bir fobim yok benim. Hani kör olmakla, bedensel engelli olmakla. Ama bilmeyebiliyorum. Demek ki benim çok yakından tanıdığım ya da beraber zaman geçirdiğim kör arkadaşım yokmuş ki o oyundaki o farkı hissetmesini, algıları demek ki böyleymiş dediğimi gördüm. Ondan önce olsa bilmeyebilirdim. Ya da o tiyatro mesela öyle yapmasa, ben kendi prodüksiyonumu yapsaydım. Hani dedim ya köşkün kapısını böyle. Ben belki asistana derdim ki atıyorum. Tamam köşkün kapısını şey yapmana gerek yok, açmana gerek yok. Ben açılmış gibi konuşurum. Nasıl olsa görmeyecekler diyebilirdim mesela. Hani farkındalığım nereden artmış oldu? Biraz daha zaten vardı farkındalığım. Karşılaşınca artmış oldu. Beraber o insanlarla zaman geçirince oldu. Tanıştığın zaman zaten bu öteki olma mevzu olmuyor. Setlerde de böyle oldu. Hani 20 yıldır setlerde çalışıyorum. Artık gide gele bilmem ne insanlar alıştılar. Ben mesela daha çok setten iş bulan bir oyuncuyum. Beni birisi bir filme çağırır atıyorum. Oradaki oyunculuğum, tavrım bilmem neyim vesaireyle o setten, yani kısa filme de gitsem, öğrenci filmine de gitsem o setten mutlaka bana iş çıkar. Ya oradaki kuaför, ya oradaki kas direktörü, ya yönetmen yardımcısı, ya yönetmenin kendisi mutlaka beni başka bir işe ya tavsiye eder ya da o işte çalışırken çağırır. Benim de mesela böyle gider. Artık geldiğimiz yerde insanlar alıştı ve trans oyuncuları da gördüğü için eskisi kadar zorluk yaşamıyoruz. Ay yine fobik insanlar yok mudur? Bu hayatın içerisinde var, hepimize karşı var. O yüzden çok ayrıca böyle büyük büyük zorluklar yaşamadım. Bazen mesela şöyle düşündüğüm oluyor tabii ki. Trans olmasaydım şunu yapıyor olurdum, böyle yapıyor olurdum. Belki şurada olurdum. Bir sürü benim mesela işte o bahsettiğim bedensel engeller tiyatrosunda çalıştığımda bir oyuncu arkadaşımız vardı. Hani bizim yanımızda yetişti, bizden daha şeydi. Şu an mesela çok meşhur bir oyuncu ya da bir sürü arkadaşım öyle konumlara geldiler. Bazen çok uzak bir şeyle hani böyle konuştuğumuzda seslendiriyorum. İşte trans kimliğim olmasaydı öyle olabilirdi diye düşünüyorum. Başka bir yandan da diyorum ki belki de hiç olmazdı. Belki de o zaman oyuncu olmazdım. Belki de o zaman daha şanssız birisi olurdum. Yine kısaca bağlayayım hemen. Bu Küründen Kabare'yi oynadığımda bana işte bir iki ödül mödül verildi. Bir şeyler oldu. Bir tane ödül jürisi de beni hiç görmedi. Ben de buna böyle çok şey oldum. Sinirlendim açıkçası. Hani geldiler, görmediler derken. Ay Seyhan Hanım şöyle güzel oyununuz, böyle güzel oyununuz diye bütün jüriler kapında yaptı bu isimde. Ondan sonra beni ödül törenine bile çağırmadılar. Ben de sinirlendim. Yani hani beni bu kadar övüp, bu kadar oyunu beğenip dedim hani nasıl vermezsiniz? Çünkü orada kategorim en iyi kadın oyuncu. Ona cesaret edemediler. Başkaları verdi ama onlar edemedi. Neyse. Bunu hocama söyledim. Hocam bana dedi ki Seyhan'cığım dedi bak dedi. Sen ilk prodüksiyonunu yapıyorsun dedi. Tek başına oyununu ilk defa yapıyorsun bilmem ne. Sezonda o kadar çok ses getirdin ki. Hani bırak ödül almayı bilmem ne yapmayı. Salonları dolduruyorsun. Haftada bir kez ayda en az 4-5 kere oyun oynuyorsun. Yani turnelere gidiyorsun. Belediyelere oyun oynuyorsun. Ne kadar büyük bir şey başardığını fark eder misin lütfen dedi. Bir sürü dedi oyuncu hiç kendisi çünkü böyle üniversitelerde falan hoca da aynı zamanda. Benim bir sürü öğrencim esamesi okumuyor dedi. Hani yıllardır 15-20 yıldır bu işi yapıp daha adını bilmediğimiz oyuncular var, tanımadığımız oyuncular var. Sen bu yıl kaç tane röportaj yaptın diye bana sordu mesela. Ha dedim bazen de yanlış düşünüyor. Olabiliriz. O yüzden bir takım şeylerde kısmet. Hani trans olmasaydım böyle olurdu. Ya da ben daha ünlü olurdum. Ya da işte daha iyi oyuncu olurdum. Daha çok para kazanırdım. Ya da bana daha iyi davranırlardı gibi şeyleri düşünmüyorum. Dımdımla olmaz. Ben şu an kimim? Uyum. Seyhan olarak bir yerdeyim. Bir iş yapıyorum ve bunun kendine göre bir alıcısı var. Ve geneli itibariyle memnunum. Bütün olumsuzluklara rağmen. Sette yaşadığım bilmem ne yaptım. Olumsuz şeyleri olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Yani ben ilk oyunu çıkardığımda tiyatrosunu bana kiralamayan tiyatrolar vardı. Fobilerinden. Yani en basitiyle kötü oyun olacağını düşündükleri için. Ama sonra ne oldu? Seyirci oyunumu kabul etti. Ben oyunumu oynamaya başladım. Oyun kendince popüler olunca bir sürü çok iyi tiyatroda, çok büyük tiyatroda sahne yaptım. O yüzden birazcık çalışarak bir takım şeylerin üstesinden gelinebiliyor bence.
Ya kesinlikle öyledir. Mesela ben hani bütün ötekileştirilen kesimler üzerine böyle araştırmalar yapmaya çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. LGBT hareketi üzerine de bayağı bir araştırma yapmıştım. Buna da şey neden almıştı. İşte yürürken yolda seks işçiliği yapan trans kadınlar vardı ve onlar yani durup dururken saldırıya uğramıştı ve hani ben de bu duruma seyirci kalmak istememiştim. Onlardan yana müdahil olmuştum. Sonra bayağı bir sorguladım hani bu insanlara yani hani bunu yaşatacak kadar nasıl kötü olabiliyorlar. Yani ben de bilinçsizdim hani o bağlamda. Ve o zaman işte bazı LGBT derneklerine gittim. Mesela Kavskiyeli'ye gittim. Orada konuştuğumuzda şey dediler mesela. Özellikle iş verilmiyor. Hani eşcinseller biraz daha kendilerini saklayabiliyor ama translar tamamen şeye zorlanıyor işte. Seks işçiliğine zorlanıyor. Hani bu bağlamda da artık bu da biraz kırılmaya başladı değil mi yani? Hani yavaş yavaş.
Şimdi benden önceki jenerasyonun önünde tek örnek vardı. İşte seks işçiliği yapan trans ablalar, Bülent Ersoy, Zeki Müren falan gibi seçenekleri vardı. Sonra benim jenerasyonumda bu biraz daha değişmeye başladı. Bu fiziksel o değişim öncesinden bahsediyorum yani. Hani bir şey, insanların seni trans olarak hani fiziksel bir değişime ihtiyacın yok trans kimliğin için ama insanlar seni öyle kodladığında, öyle adlandırdığından bahsediyorum. Trans olduğunu anlamadan önce de yaşadığın şeyler var. İşte okulda gördüğün tacizler, aileden dışlanmak, eğitim hakkından olmak falan gibi bir takım şeyler yaşıyorsun ve diyelim ki vasıfsız birisin. Sonra da bedensel olarak bir takım değişiklikler yapıyorsun hayatına. Daha çok ayrımcılığa uğruyorsun. Hala vasıfsızsın. Bugün iki üniversite bitirmiş insanlar işsiz geziyorlar, aç geziyorlar da. Vasıfsız birisine, bir de ötekini kabul ettiği birine insanlar iş vermiyorlar. Yani bu tamamen hani bazen şey oluyor. Ha işte şey kendi içimizde de oluyor. Şimdi bilmem kimi işe alsalar işte gider mi? Şimdi ben seks işçiliği yapıyor olsam, uyduruyorum, ayda 20 lira kazanıyor olsam, rahat rahat da geçiniyorsam, görece rahat geçinmekten bahsediyorum. Ve seks işçiliği yapmak bana bu kadar zul gelmiyorsa, bir dönem gelmiyor çünkü onu bir iş zannediyorsun, öyle olması gerektiğini zannediyorsun falan. Bir zul de gelmiyorsa gidip de bir yerde garson olarak çalışmam mesela. Niye çalışayım ki? Zaten çalışamazsın. Düşünsene, seks işçiliği işçisi olarak çalıştığında atıyorum, Şişli gibi bir yerde yaşıyor olacaksın. İşte doğalgazın bilmem neyini, kiranı falanını filanını ödüyor olacaksın. Karnını rahat koyacaksın. Belki kenara biraz da para koyacaksın. Bu iyi ihtimalden bahsediyorum bu arada. Ama yok ben bunu yapmak istemiyorum dediğinde gideceksin Gazi Osmanpaşa'da oturacaksın. Bir yerde işte 10 saat, 12 saat, 8 saat neyse çalışacaksın. Azar işiteceksin. Daha beter aşağılanmalara maruz kalacaksın. Sokağa çıktığında senin seks işçisi olup olmadığını bilmeden yine aynı davranılacak. Manava gitsen adam seni taciz edecek. Ev sahibi bilmem ne yapacak. Komşuların seni dışacak. Daha kötü şeyler yaşayacaksın. Orada da insanlar tabii ki gidip o daha zor şartları yaşamaz. Kimse onurlu yaşamak için, hak ettiği gibi yaşamak için daha çok zorluk çekmek zorunda değil.
Kesinlikle.
Herkes de bu kadar güçlü olmak zorunda.
Kesinlikle.
Çünkü bu hepimizin eşit hakkı. Herkes kör de olsan, bu D'leri özellikle söylüyorum. İşte trans da olsan, o da olsan, bu da olsan, neyse işte birilerine göre öteki sayılan şey, öteki olmayanla aynı haklara sahip.
Kesinlikle. Farklılıklarınla aynı haklara sahip olman gerekiyor.
Kesinlikle. Geldiğimiz noktada da bir şeyler neden değişti? Çünkü artık gençlerin önünde başka örnekler var. Eskiden sadece seks işçiliği yaparsın. İşte saçın başın kesilir, tecavüze tacize uğrarsın, sessiz kalırsın, evlerden kovulursun zannediyordum. Şimdi geldiğimiz yerde başka örnekler var. Bakıyor, Seyhan oyunculuk yapıyor, Ayte şarkıcı, işte bu öğretmen olmuş, bu doktor, ben de yapabilirim diyor. Böylelikle tek örnek olmak için kendi olmak istediği şey olmaya çabalayabiliyor. Bir de artık internet çağındayız. Ben 16 yaşındayken bir tane trans ablaya ihtiyacım vardı. Hani o bana, bir trans birey bana merhaba deseydi bile o benim için bir kurtarıcı bir yere gelebilecekken şu an hani 15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında neyse gencecik çocuklar sana bir tıkla ulaşabiliyorlar. Abla bir şey soracağım, bu böyleyken şöyle mi diyor. Hiçbir şey olmazsa seni izliyor, görüyor bilmem ne. Tek olmadığını biliyor, daha güçlü bir yerden gelebiliyor. Aa bak bu başarmış, o zaman ben de başarabilirim diyor. Kendine inancı oluyor. Doğal olarak da başka bir dünyaya doğdukları için de birçok işte öğretmen, ne bileyim doktor, eczacı, işte market çalışanı, ev hanı, Fransa arkadaşlarımız var. Bu birazcık daha örgütlü mücadelemiz sayesinde birazcık daha özgür bir yere artık gelmemiz ve şimdi önceden herhangi birine girip işkence yapabilirdin 30 yıl önce. Bunu duyurabilmesi için çok çaba harcaması gerekiyordu. Şu an olduğunda ne oluyor? Kadın tecavüzlerinde de bunu görüyoruz. İşte dayakta da, tacizde de bilmem ne. Twitter'a bir yazıyorsun. Herkes onu oradan görüp sana sahip çıkabiliyor. Şu anda Amerika'da olan siyahi öldürülen adamın hepimiz görüp tepki verdiği ve olayların büyüdüğü gibi. Bu 30 yıl önce olsaydı internet yok görebilecek miydi? Adam orada kendi kendine ölecekti. Belki 3-5 arkadaşı feveran edecekti ve bitecekti olay. Yani çağ değiştiği için aslında biraz daha şanslı şimdi gelen çocuklar, gelen gençler. Daha istedikleri şeyleri yapabilirler. Seks işçiliği yapmak zorunda çok da kalmayacaklar. Mutlaka yapacaklar.
Peki,
aynı vasıflı olmayacağı için.
Şey konusuna biraz kafa yormamız gerekiyor. Biz bugünlerde bayağı yoruyoruz da. Yani ötekileştirilen kesimlerin aslında birbirini ötekileştirdiği gerçeği de var ortada. Bunu aşmak için çeşitli projeler, ortak artık bu panel olabilir, okuma olabilir, birbirini anlamı olabilir. Ama buna çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani mesela bugün o siyahi adamın katledilmesinin üzerine hani sadece siyahlar sokağa dökülmedi. Tüm ötekiler sokağa döküldü. Çünkü sadece siyahları ilgilendiren bir konu olmadığının farkına vardılar. Burada da işte yani mesela engellilerle LGBT'lerin ya da işte göçmenlerin birbirini anlayacağı bir şey kurulması gerekiyor. Bir platform, bir sistem. Efendim?
Ama maalesef böyle değil işte. Yani bir yandan Kürt olduğun için aşağılanıyorsun ama sen öteki taraftan bir transı aşağılıyorsun. Bir taraftan Alevi olduğun için evin fişleniyor. Sen öteki taraftan gidip engellinin arabasını yerine park ediyorsun. Ya da işte onu ikinci sınıf insan sayıyorsun.
Bunu aşabilmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor.
İşte ne yapıyoruz? Aktivistler bunlar için var. Dernekler aslında bunlar için var. Yani bir arada bir şeyler yapmaya tabii ki çalışıyoruz. Bugün artık belediyelerde eşitlik birimleri kuruluyor. Orada mesela bir araya geliniyor, bilmem ne oluyor. Daha örgütlü mücadele yürütüldüğünde oluyor. Zaten aslında hepimiz şeyin farkındayız yani. Hani kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz mezun. Bunu biliyoruz. Ama bunu uygulayabilirsek bir şey olur. Yoksa sen yaptın, ben yaptım, öteki yaptığıyla bu olabilecek bir şey değil. Biraz daha zamana ihtiyaç var galiba. Ama bir yandan da birlik olduğun sürece ilerleyebilirsin. Ben kendi sürecimde bile aynı şeyi düşünüyorum. Ben işte 15 yaşında o radyoda çalışmasaydım, bedensel engeller tiyatrosuna çalışmaya başlamasaydım böyle bir farkındalığım olacak mıydı acaba? Hani kendi öteki olma durumuna göre belki de ben gidecektim. Aa topal diye birini aşağı alacaktım. Nereden biliyorum yani?
Evet, bilmiyorum. Twitter'dan da yazmıştınız yani, onu bana.
Bilmiyorum ne yapmıştım?
Tam bu aynı bu cümleyi yazmıştınız. Ben bir tweet atmıştım, onun üzerine yazmıştınız.
Çünkü yani ya biz de görerek şey yapıyoruz. Mesela bu hani son çok uzadı belki ama şey yapayım.
Yok güzel.
Hani tiyatro oyunu izlemiştim. Çirkin insan yavrusu, çirkin ördek yavrusu, çirkin evet. İnsan yavrusu diye. Üç tane kadının hikayesini anlatıyor oyun. Hani görece ben de daha böyle farkındalığı olan birisiyim ya. Bir kere benim babam Kürt. Aynı zamanda Alevi. Annem Türk Sünni. Anne tarafında başörtülü kadınlar var falan. Hani Kürtlere, Alevilere, işte başörtülülere göre şeyim güya.
Bilinçli, farkında.
Oyunu izledim. İşte eşcinsel kadın hikayesi anlatılıyor. Ben orada böyle bak bize de hep böyle davranıyorsunuz diye. Kendimce bir bağ kurdum. Sonra Kürt kadının hikayesi anlatıldı. Oradan da bir bağ kurdum. Ama bana olmadı şahsen. Hani birebir Kürt kimliğimden dolayı çok problem ben yaşamadım. Ama var bu coğrafyada, bunu biliyorum. Evet bak böyle yapıyorsunuz diye iç sesim konuştu. Sonra başörtülü kadına geldi sıra. Bir baktım. Ben de böyle yapıyorum diye düşündüm. Ben de böyle düşünüyorum. Yani orada ötekileştiren kişileri anlattıkları şey, yanlış olanı gösterdikleri şey. Mesela bir aynayla karşılaştım. Evet, ben de böyle düşünüyorum dedim. Ve orada kendimle yüzleştim. Mesela o oyundan sonra başörtülülere karşı toleransım değişti. Bakış açı etrafında, yani 7 sülalem anne tarafı başörtülü olmasına rağmen oradan bakamıyormuşum. Bazen bazı olaylar seni açabiliyor. Bazen yanlış değerlendirebiliyorsun. Bazen de insan egosu devreye giriyor. Kendi ötekiliğini, kendi tırnak içinde söylüyorum, ezikliğini kapatabilmek
başkasından için çıkarıyorsun.
Eziyorsun. Aynen, başkasını eziyorsun ve oradan bir tatmin sağlıyorsun. Hani bu da ne kadar problemli bir şeydir? Spesifik olaylar üstünden değerlendirmek gerekiyor. Bazen çünkü insanın kendini iyi hissetmeye ihtiyacı oluyor ve belki onu yaparak aslında iyi hissediyor. Yani hoş görmüyorum ama mutlaka bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Durduk yere hani bir problemi olmayan biri gidip de bir başkasına sataşmaz.
Yani o bilince sahip değilse tabii ki. Yani hani mesela ben şahsen şu anda tüm yani ötekileştirilen kesimlere aynı noktadan bakmaya çalışıyorum. Hani kısmen de bakabildiğimi düşünüyorum. Ama mesela çocukluğumuzu hatırlarım. Biz köler okulunda okurduk ve bazı arkadaşlarımız sağırların okulunun servisiyle giderlerdi. Şimdi arkadaşlarımızı çağırmaya sağır arkadaşlar gelirdi. Biz onları döverdik yani yakaladığımız yerde. Onlar bize el işareti yaparlardı. Biz onlara küfür ederdik. Yani hani çünkü tamamen eşitsiz bir yerde yetişiyorsun. Bu eşitsizliği zaten ömrün boyunca besleniyor ve sen de öyle yetişiyorsun, işin kötü acı tarafı. Ve hani bunu yenebilmen için de belli bir bilince sahip olman gerekiyor. Yoksa senin öteki kesimden olman başkasını ötekileştirmeyeceğin anlamına gelmiyor. Keşke gelebilse.
Normalleştiriyorsun bazı şeyleri. Öyle olması gerektiğini düşünüyorsun. Ben hep böyle şöyle söylerim. Yani başka zaman şey gelirse anlatırım ama öğretilmiş translık, öğretilmiş, öğrenilmiş eşcinsellik derim. Bunu da hep şöyle anlatırım. Mesela kenar mahalledeki bir genç kız sokağa süpürürken hep böyle bir eliyle göğsünü kapatır. Boğazlı bile giymiş olsa hani göğüs kısmı eğilip yeri süpürecek ya, göğüs kısmını kapatır. Neden? Eğildiğinde göğsü görünmesin. Ona o kadar o söylenilmiştir ki sen kadınsın, oran görünmesin, böyle yapma, eğildiğinde böyle tut, yeri böyle süpür diye. Boğazlı kazak giyse bile otomatikmen onu yapar. Öğrenilmiş bir şey var orada. Bizim hepimize de böyle şeyler var ve bazı şeyleri işte normalleştiriyoruz. Ya da ay ben o anlamda işte kullanmadım. Ben de mesela şeyi çok kullanıyorum. Kullanıyordum. Şimdi kullanmamaya çalışıyorum. Kör topal sağırlar birbirine ağırlar. Baktığım zaman şimdi bu, şimdi benim açımdan baktığımda ben körü, topalı ya da sağırı aslında ötekileştirmiyorum kendi içimde. Benim için gayet normal bir durum. Ve fakat cümle kendi içinde dilimizi de değiştirmek gerekiyor. Ötekileştiren bir şey. Hep kullanıyordum bunu yani. Mesela böyle zorluyorum kendimi. Onu alışana kadar, hani bu cümleyi, bu kelimeyi kullanmamalıyım ama alışana kadar çok şey kat ettim. Bunun gibi kim bilir neler var. Belki şu bir saatlik yayında bile bir başkasını kıracak, bir başkasını öteki sayacak bir şeyler söylemiş de olabilirim. Artık o kadar normalleşmiş ki anlayamıyoruz yani. Biz de şey yapamıyoruz. Ben mesela işte hala o kadar şeyle, tiyatroyla çalıştım. Bedensel engelliler anlamında. Bedensel engelli mi demeliyim? Sakat mı demeliyim? O mu demeliyim? Bilmiyorum.
Sakat diyebilirsiniz.
Sakatlar Derneği diye bir dernek var. Şimdi birine sakat deyince hakaretmiş gibi geliyor.
Ya sakat sakattır, kör kördür hocam. Yani bunu sahiplenmek gerekiyor. Evet. Yani.
Yani işte çeşitli sakatlar tiyatrosuna ya da mesela bazen de bedensel engelli diyorum. Atıyorum. Birisi çıkıp diyor ki haksız bulmuyorum bu arada. Ne engeli? Engel mi var orada diyor. Bedensel engelli ne demek? Hani mesela bazı şeyleri de bilemiyorsun.
Aynen.
Bilemediğin şey yapamıyorsun. Hani ben bile derken bir sürü bu gruplarda çalışmış birisi olmama rağmen çok çocuktum o zaman. Şimdi çalışsam mutlaka bir şey geliştiririm ama sakat mı diyeceğim, engelli mi diyeceğim, dememeli miyim, öyle mi demek? Özürlüler tiyatrosu vardı mesela bir ara. Özürlü ne demek? Bakın, bu var aslında. Çok negatif bir şey yani.
Defolu.
Neden Bedensel engelliliğinde özürlü demek. Ama ben de mesela hangi normallikle yetiştim bu sakatlık mevzuunda? Bana çok batmıyordu sakat demek aslında önceden. Bedensel engelliler tiyatrosunda işte çoğunluğu erkekti. Böyle turnelere falan giderdik. Ben bir gün odalarına gittim. Böyle onlar yukarıda okey mokey oynuyorlar. Klasik erkek muhabbeti yapıyorlar yani. İşte protez bacağını çıkarmış birisi. Ben 16 yaşındaki çocuğum yani. Biri bilmem ne yapmış falan ortada koşturuyorlar böyle bir arbede bir şakalaşıyorlar falan. Böyle çok şaşırmıştım. O rahatlığa bilmem ne. Birbirlerine şey yaparken sakat diye sesleniyor. Şiş topal şunu getirsene yapıyor mesela. Hani kendi içimizde gülüyoruz. Şimdi dışarıda benim birine şiş topal bunu getir dediğini düşünsenize yani. Çok şey ama sen de onu normalleştiriyorsun. Sonra tabii şeyi öğrendim. Bu hani siyahların kendilerine negro diyebilmeleri ama senin diyememem.
Aynen.
Şey ya da işte LGBT'lerin transların ya da işte geylerin özellikle birbirine
İbne diyebilmeleri ama bizim diyemeyiz.
İyi gibi bir şey. Bunları da zamanla öğreniyorsun. Ha ben bunu öğrendiğimi düşündüğüm nokta ne 40 yaşındayım 20 yaşında ben de hata yapıyordum diye düşünüyorum ve bazen kötü niyetli olmayan böyle şeyler olduğunda tolere ediyorum artık yani. Yani birisi o anlamda söylememişse mümkünse düzeltiyorum ya da gerekiyorsa bazen görmemezliğe geliyorum. Bazen de tepki vermiyorum yani duruma göre davranıyorum.
Ya o
bilmiyorum ama
dil hassasiyeti tamamen bilinçle ilgili bir şey. Ve size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yani şimdi o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki mesela o kör topal, körler sağlar birbirine ağırlar meselesinde. Şimdi daha dün yaşadığımız bir olay var mesela. Sol Haber portalında buradan teşhir edeyim. Kendilerine de yazdım zaten. Daha önce mesela olumsuzlanan bir şeyi, yönünü bulamamayı körlük üzerinden anlattıkları gayet gerici bir yazı vardı. Dün de işte yine bir yazılarında şeyden bahsetmişler. Yani sistemin kör topal ilerlediğini söylemişler. Biz buna haklı olarak tepki gösterdik. Ve bizim buna tepki göstermemize bazı kör arkadaşlar tepki gösterdi. Yani bu şey geleneksel bir şey. Sözcüklerle nasıl kavga edermişiz? Yani şöyle bir şey var işte mesela bundan işte bir 10-15 yıl önce LGBT'lere yönelik öyle bir söz kullanabilir miydi? Kullanabilirdi. Bugün kullanabilir mi? Kullanamaz. Cesaret edemez. Aforoz ederler. Ya da saça uzun aklı kısa diyebilecek mi? Diyemez. O zaman kör topal da diyemez. Ama sen burada kendine yapılan ayrımcılığı kendi konforun için savunursan zaten toplumda savunmaya hazır. Onu yıllar boyu beslemiş olursun ve ne güzel ki hani aynı şeyi hiç konuşmadan aynı noktada durabildiğimiz insanlar varmış. Bu bağlamda çok sevindim yani bunu duyduğuma çok teşekkür ederim.
Çok da olabiliyor. Yani sadece kendi konforu için de değil. O da onu öyle bildiği için.
Aynen.
Mesela oyuncularda bir şey oluyor işte hükümeti ya da birilerini ya da bir olayı eleştirirken bu tiyatroyu bilmem ne diyorlar. Sonra bazı oyuncular diyor ki ya da bazı tiyatrocular siz işte bu yapılan katakulliye tiyatro diyemez. Bazıları diyor ki desinler canım orada şunu ima ediyorlar. Yani burada hepimizin yaşadıkları, gördükleri, baktığı pencereler değişiyor. O yüzden mesela ben böyle bir yerde durduğumuzda evet bu haklıdır diyemiyorum artık ya da bu doğrudur diyemiyorum. Bakış açılarımıza göre birazcık değişiyor. Orada da dönüştürmek lazım o arkadaşlar.
Aynen.
Kör topuğunu sağırlar diyemezler. Çünkü şu sebeple diyemezler arkadaşlar diye.
Aynen öyle.
İlkinden bir anlamayabilirler belki. Ama bir daha bununla karşılaştığında senin şimdi söylediğini bir daha karşılaştığında aklına getirecek. Bu sebeple denilemiyor diye. Sonra bir tane daha tepki gördüğünde artık o tepkiyi normalleştirecek. Emin ol kendi dönüp başka bir gün diyecek ki kör topal sağır diyemez diyecek. Yani bu da böyle böyle.
Müzik arası yani, verelim mi?
Sadece spor için bir ön bildiği için. Yanlış biliyoruz o yüzden.
Kesinlikle. Bir müzik arası verelim.
Tamamdır. Ondan sonra bitirelim.
Sorum yok, soranım yok. Yolum yok, yordamım yok. Bir çıkmaz sevdalıyım. Çekip vuranım yok. Günüm yok, güneşim yok. Uykum yok, düşlerim yok. Kın olmuş susuyorum. Bir tek sırdaşım yok. Çektiğim acıların demindeyim bu akşam. Pişman desen değilim. Bir harmanım bu akşam. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı. Benim dermanım yok. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı. Benim sevdadayım. Çekip vuranım yok. Günüm yok, güneşim yok. Uykum yok, düşlerim yok. Kın olmuş susuyorum. Bir tek sırdaşım yok. Çektiğim acıların demindeyim bu akşam. Pişman desen değilim. Bir harmanım bu akşam. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı. Benim dermanım yok. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı. Benim dermanım yok.
Evet hocam, 1,5 saattir konuşuyormuşuz. Ben şimdi fark ettim, su gibi atmış zaman. Sizin son çalışmalarınızdan söz edelim. Ondan sonra da yavaş yavaş toparlayalım.
Tamam. Yani şöyle, ben aynı anda birçok şey yapan bir insanım. Çünkü
senaryo yazımı da var değil mi?
Efendim?
Senaryo yazımı da var. Senaryo yazımına ne zaman başlamıştınız mesela?
Şöyle, yani ben oldu bitti yazıyorum. O çocuk tiyatrosu yaptığım dönemde de işte oyun şarkılarını yazıyordum falan. Ama hiç hala da kendimi ben yazar olarak nitelendirmiyorum. Birçok şey yapmama rağmen kendime uygun bulduğum tek titrim oyuncu diye şey yapıyorum. Çok ayırmak gerekiyorsa tiyatro oyuncusu diyorum. Onun dışında yani bu Küründen Kabare oyunu kendi yazdığım oyun zaten.
O Küründen Kabare'yi biraz anlatabilir misiniz? Ama. Ben çok merak da ediyorum çünkü onu.
Ya çok seyircisi var ama işte hani az önce dedik ya.
İçerik olarak biraz falan. Anlatabilir misiniz?
Nasıl?
İçerik olarak anlatabilir misiniz biraz?
Şöyle, bir trans kadın var.
Kürt değil mi aynı zamanda?
Efendim?
Kürt aynı zamanda değil mi?
Kür yalan demek. Yalandan kabare diyoruz ama orada birçok atıfta bulunuyoruz. Bu oyun birazcık şöyle bir oyun. Anlatılan şeyi ben böyle bakın bu budur. Translar zavallıdır ya da bak iş vermiyorsunuz gibi bir dikte eden bir yerden yazmadım. Öyle bir yerden de oynamıyoruz. Biz böyle resmi ortaya koyuyoruz. Kim ne anlarsa. Yani bir trans birey servislerin ama güçlü bir insanın hikayesi, bir insanın varoluş mücadelesi, bir insanın kendi yolunu bulma hikayesi bu. Yani bugün oyunu izlediği zaman bir kör de, bir Kürt de, bir işte Alevi de, bir bilmem kim de kendini Serpil'in yerine koyabileceği bir yerde duruyor oyun. Ben mesela şöyle bir şeyleri var oyunun. Bir sahne oynuyorum. Atıyorum o sahneyi ben çok acıklı diye yazdım. Öyle de bir yerden oynuyorum doğal olarak. Ama kahkahalarla gülen seyirci oluyor.
Değil mi?
Evet ya, ilk böyle bir çocuk Serpil'in Allah'a yalvardığı bir sahne var. Hani neden ben falan diye şey yaparız ya. Ben eminim ki bunu bedensel engelliler de böyle düşünmüştür. İşte ne bileyim LGBT bireylerde neden ben yaparız. İlkeyi anda böyle bir o şeydir. Hipositler için de öyledir. Çalıştığım için hani biliyorum. Niye bu benim başıma geldi? Önce bir inkar falan gibi bir mevzular oluyor. O tarz bir sahne. Ama küçük bir çocuğun Allah'a o kadar naif bir şekilde yalvarması, hani beni normalleştir gibi bir şey, bana çok acıklı geldi yazarken de. Oynarken de öyle koydum. İlk oynadığım gün premier, birileri gülmeye başladı ben orayı oynarken. Dedim ki herhalde yanlış oynuyorum. Çünkü bir yeri öyle de oynarsın, böyle de oynarsın aynı cümlelere rağmen. Döndüm seyirciye baktım. Oynuyorum bir yandan. Bir yandan da ben ne hata yapıyorum ki gülüyor şu anda seyirci diye düşündüm. Çünkü kahkahalarla gülüyor yani. Baktım kahkahalarla gülen seyircinin yanında şok olmuş bir seyirci var. Bir tanesi böyle ağlamak üzere. Ha dedim, problem bende değil. Önce anlamadım o anı. Döndüm oyunuma devam ettim. Sonra geldiğimiz noktada öyle bir şey oldu ki ben bir şeyi anlatıyorum. Ona gülen seyirci de var. Ağlayan seyirci de var. Bilmem ne tepki gösteren seyirci de var. Çok küçük anlatayım. Bir tane bir şey var. Müzik kutusu hikayesi var. İşte o trans çocuğu babasının ona müzik kutusu almamış zamanında. Onun da içinde yara olduğu için. Sonra müzik kutusuyla ilişki kurduğu bir şey var. Bir gün oyunu oynadım. Oyun bitti. Bir kadın seyircim geldi. İşte şöyle oyun güzel, böyle oyun güzel, tebrik ederim diye teşekkür ederim dedim. İşte müzik kutusu sahnesinden çok etkilendiğini söyledi. Kocasıyla gelmişti. Ben dedim ki nasıl, niye etkilendi acaba falan diye düşünürken kendi açıkladı. Yani siz orada hani bir çocuğun müzik kutusunun olamamasını anlatmışsınız ama bana da mesela babası almıyor. Bana da babam müzik kutusu almıştı. Ben oradan öyle bir bağ buldum dedi. Yani oyun öyle bir yerdi ki kim hangi pencereden bakarsa onu anlıyor. Noktayı seyirci kendisi koyuyor. Başka bir yandan da aktivizm de yapıyorum aslında. Birazcık soluyla monuyla şimdi anlatmayayım ama beklenileni yapmıyor. Tam tersini yapıyor. Mesela öyle bir sahne var ki ben hüngür hüngür seyirciyi ağlatabilirim ama ağlatmıyorum. Güldürüyorum. Ya da tam tersi. Ve seyirci gelip kendi bana bunu söyledi. Üstelik bunu böyle entelektüel birikim olanlar değil sadece. Belediyeye de oyun oynadım. Hani ücretsiz oyun oynuyoruz. Mahalledeki teyzeler, amcalar gelip izledi. Onlar bile şey yapıyor. Hani gerçek tiyatro, sürekli tiyatro giden bir tiyatro seyircisi olmamalarına rağmen. Hani onlar diye derken onu kastediyorum. Hmm. Gelip yani şey yapıyor. Ay biz güldük ama kusura bakmayın. Hani ayıp oldu mu falan diyorlar. Çünkü aslında orada hiç gülecek bir şey anlatmıyorsun. Ama başka bir yerden okuyarak anlat. Ya da tam tersi. Gerçekten seyirciyi yakaladığım yer var. Ben onu şöyle tarif ediyorum. Bıçak sokuyorum seyirciye. 3 tane yerde. Oyunda ajitasyon yapmamaya çalışıyorum. Ama 3 tane yerde bile isteye yazar olarak ajite ediyorum durumu. Ama bunların da dozajları var. Birinde böyle bıçakla dürtüyorum seyirciyi ajite olmaları için. Birinde bıçağı sokuyorum. Hı-hı. Ondan sonra bir yerinde de bıçağı sokuyorum, bir de çeviriyorum. Ama bunları bile isteye yapıyorum. Yani hani seyirci oyundan çıktığı zaman translara acıyarak çıkmıyor. Ya da ajite edildiğini hissederek çıkmıyor. Çünkü şey diye düşünüyorum, ben hani bu oyunu kurarken de öyle düşünmüştüm. Beni bir sürü insan izleyecek. İşte tiyatrodaki hocam da izleyecek, buradaki manav amca da izleyecek, hiç tiyatroya gitmemiş biri de izleyecek, tiyatro müdavimi de izleyecek. Herkesin anlayacağı şeyler olsun istedim. Bir şeyi anlatırken o onu anlamasa bile en azından oyunun seyir keyfi güzel olsun istedim gibi bir takım şeyler var. Böyle güzel geri dönüşünü aldığım, kısacası bir insanın varoluş hikayesini anlattığı bir oyun türünden kabarı. Geçen sezon yoğunluğumdan dolayı oynamadım ama çok istek var. Galiba devam edeceğim. Biraz böyle ekiple çalışmakla zorlanıyorum. Çünkü çok mükemmelliyetçiyim çünkü. Hani o ışık bir saniye sonra gelince böyle bir çıldırıyorum ben. Çok zorlanıyorum oyun oynarken. Çok ciddiye alıyorum. Çünkü bıçak sırtı da bir durum. Çünkü şey çok kolay değildir. Hani trans hikayesini trans olmayan seyirciye anlatırsın. Çok kolay. Hiçbir şey olmaz. Ajde edersin. İki ağlatırsın. Güldürürsün. Geçersin. Ama bir yandan ben aynı salonda hem bunu trans seyirciye anlatıyorum, hem trans olmayan seyirciye anlatıyorum, hem öteki olanı anlatıyorum, hem olmayanı anlatıyorum. Hepsini birden etkilemem gerekiyor. Çok bıçak sırtım bir yerde durduğu için beni psikolojik olarak da biraz mesela zorluyor. O yüzden böyle bizdeki sezona inşallah tekrar olacak Kürülen Kabare. Çok soruyor çünkü seyirci. Zaten Mademoiselle Coco diye bir drag queen karakterim var. Hı hı. Ve o şey, o devam ediyor. Onunla birkaç kabarede de çalışıyorum. İşte tiyatroda da çalışıyorum. Kulüpte de çalışıyorum. Bir de yeni bir oyun başlamıştık bir sezonda. Sonra ona ara vermiştik. Yeni sezona çıkarız diye ama pandemiden dolayı ne olacak ne bitecek çok bilmiyorum. Ama kısaca işte oyunculuğa, tiyatroya, sahnede şov yapmaya devam ediyor.
Dizilerde oynamışsınız bir ara. Hala var mı? Televizyon dizilerinde.
Gelen bir işim yok. Zaten çok önemli projelerde oynamadım. Dizilerde oynayıp da başrol oynamadım. Benim daha çok sinema filmlerinde şansım daha iyi gitti diyebilirim. Şimdi
BBC'den ödülünüz vardı 2016'da değil mi?
Nerede?
BBC'den mi?
Bir ödül değil. Ya onlar böyle şey, dünyada 100 kadın diye bir program onların. Hani dünyada tırnak içinde söylüyorum. Başarmış kadınları gösterdikleri bir şey. Hani bir seçilmiş, seçkin neye göre seçiyor bilmiyorum. Onlardan bir tanesiydim gibi bir durum var. O biraz ses getirdiği için belki onu görmüşsünüzdür. Hani ödül olarak benim sinemadan da ödülüm var. Tiyatrodan da ödülüm var. Çok da zaten hani önemli durum, tabii ki önemli. Ama hani ödül var bir şeyim anlamına gelmiyor. Ben kendimi zaten bir şey kabul ediyorum. O ödüller de tabii ki güzel oluyor. Yaptığın işin karşılığını almak seni biraz daha şevklendiriyor. Onun dışında ne diyecektim? Yani genel itibariyle işimi yapmaya devam ediyorum. Tabii bu süreç şimdi daha kötü bir süreç olmaz. Her şey normalleşirse işim devam ediyor olacak. Yeni projelerim var. İşte iki tane filmimiz var. Birisi kısa metraj. Dur bir dakika. Yasanın adını unuttum. 62-84 doğru mu söylüyorum? Bir şey işte aile içi şiddette korumayı söyleyen bir yasa. Orada oynadım. O bir kısa film. Anlaşılmadı merkez diye. O festivallere gidecek. Onunla heyecanlıyım. Orada başrol oynadım. Söylemesi ayıp. bir film. Kutlu Ataman bir film çekti. Hilal Tezer ve Diğer Gezegenler diye. Onun çıkmasını çok sabırsızlıkla bekliyorum. Uzun metraj bir film. O da yine önce festivallere ve vizyona girer büyük ihtimalle. Orada da ana kastayım. Sinemada iki tane şimdi beklediğim projem var. Tiyatroda mutlaka sezona bir şeyler
yapalım. Ne güzel, dolu dolu.
Tabii. Umarım.
Bir mesajımız var. Gülcan Altun yazmış. Çok başarılı ve güzel bir sohbet olduğunu söylemiş. Biz de buradan teşekkür edelim kendisine. Hocam, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Yok, teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti benim açımdan da. Umarım dinleyen insanlar da bundan keyif almışlardır. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir an önce bu pandemi mevzu bitsin istiyorum. Normal hayatımıza dönelim. Anormal olan şeylere itiraz etmeye devam edelim istiyorum. Umarım iyi bir yayın olmuştur.
Çok teşekkür ederim. Benim açımdan çok güzeldi. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Dinleyenlere ve size teşekkür ederim.
Teşekkürler. İyi akşamlar.
Τούτη γη σου θέλει σπίρτο και φωτιά.